Ayrım 5.
29 yaşındaydı. Savaştan hemen önce evlenmişti. Karısına tapardı. Fransa Almanlara teslim olunca içine kapandı. Dostlarından uzak durmaya başladı. Karısıyla bile konuşmaz oldu. Bir gün karısı, "Sence devletin şerefi her şeyin üstünde midir?" diye sordu. "Bunun yanında bir de hayat denen şey vardır." Rommel cevap verdi karısına. "Anlamıyorsun ki. Sınırların nerede olduğu, savaşı kimin kazanacağı umurumda değil. Bu askerlerle devlet adamlarının işi. Şimdi başka bir durum var. Almanlar Paris'teler. İster zengin olsun, ister yoksul, insan yaşayabilir de. Ama böyle bir hayat sürmek zahmete değmez." Bir arkadaşı Rommel'e mukavemet örgütüne katılmasını önerince bir an düşünmeden kabul etti. Jandark grubunda her türden insan vardı. Daha önce Rommel'e elbise diken bir terzi, iki öğrenci, bir Katolik gazetenin başyazarı, 1940'ta şehit düşen bir subayın karısı, bir tornacı, bir doktor ve bir noter. İki kere Rommel'e de görev verilmiş, İngilizlerin paraşütle attıkları silahları alıp gizlemişlerdi. Hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu biliyor, ancak şimdi bu hayatının yaşamaya değdiğini anlıyordu. Fransa buluşması, jandark grubuna yardım eden bir dişçinin muayenehanesinde oldu. Rommel yüzünde sargıyla geldi. Kısa süre önce pek çok kişi tutuklandığından güvenlik kurallarına dikkat etmeleri söylenmişti. Frans durumu anlattı. Rommel hemen ona yakınlık duydu. "Bizi ayıran nedir? Bu insanlar da bizim yaptığımızı yapıyorlar. Şu sıra seçim söz konusu değil ya, insanlar parti listelerine göre de vermiyorlar hayatlarını." Frans sustuğunda, "Arkadaşlarımla konuşacağım," dedi. "Yarın yine gelin. Diş doktorunun hastası çok. Tehlikede sayılmayız. Yanımızda yine kimse olmayacak." Hemen o akşam Rommel komünistlerin isteğini Nadaud'a anlattı. "Olamaz," dedi Nadaud. "Kesin emir var. Onlara silah verilmeyecek. Karşılıklı haberleşebilir, kışkırtıcıları bildirebilir, onları gizleyebiliriz ama hepsi bu kadar." "Anlamıyorum. Bu kadar çok sayıda makinalı tüfeği ne yapacağız?" "Onlarla çok önemli bir noktada birbirimizden ayrılıyoruz. Küçük işler görüyor, Almanları öldürüyor, demir yollarını uçuruyorlar. Kısa süre önce de bir su deposunu dinamitlediler. Yaptıkları Alman baskısını artırmaktan başka işe yaramıyor. Komünistler için önemli olan propaganda. Oysa biz hareketimizi ulusal açıdan görüyoruz. Gizlice gerçek bir ordu kurmalıyız. Müttefikler çıkarma yaptığında tepeden tırnağa silahlı, başında çekirdekten yetişme subayların bulunduğu savaşçı birliklerimiz olacak." Fransa tekrar buluştuğunda Rommel, "Ne yazık ki mümkün değil," dedi. "Zamansız hareketlere karşıyız. Yöneticilerimizin görüşü bu." "Öyleyse yöneticilerinize göre ne yapmak gerek?" "Gitgide güçlenip beklemek." Bu beklemek sözcüğünü Mado kaç kere duymuştu. Ama o zamanlar bu sözü söyleyenler emeklilik cüzdanına, aynalı dolabına, bir kadeh içkisine sıkı sıkıya bağlı öllek kişilerdi. Ama karşısındaki aynı gün ele geçebilir, Gestapo tarafından kendisine öldüresiye işkence edilebilirdi. Neyi beklemek? Müttefiklerin çıkarmasını. Garip bir oyun. Müttefikler Rusların Almanları yıpratmasını bekliyorlar. Siz müttefiklerin Fransa'ya girmesini bekliyorsunuz. Halk sizin harekete geçme kararını vermesini bekliyor. Sonuç, zaferi Vichy hükümetine bağlı biri kazanacak. Sinirli sinirli konuşuyor, eldivenlerini buruşturup duruyordu. Rommel söylenenleri unuttu. Bu kadının kendisini ödlek sanmasına dayanamazdı. "Görüşümü öğrenmek isterseniz onlarla aynı fikirde değilim. Şu sıra ateş etmek, silah gizlemekten daha kolay. Ama disiplinin ne olduğunu benden öğrenecek değilsiniz. Rus-Alman saldırmazlık anlaşması imzalandığında bir çocukları gibi ben de komünistlerin alçaklığına inanmıştım. Haksız olduğumu kabul ediyorum. Sizin de kendinize göre bir taktiğiniz vardı. Bize beklememizi söyleyen kişilerin de kendilerine göre bir taktikleri var. Komünist bir meslektaşım vardı. Savaşın başında partisinden ayrılmasını söylediler. Sizin milletvekillerinizden pek çok noktada ayrılıyordu ama bana şöyle dedi. Savaş sırasında felsefenin yeri yoktur. İnsan savaşır." Tutuklandı. Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi savaşıyor ve Londra'dakilerin haksız olup olmadıklarını düşünmüyorum. Bağlılığın ne anlama geldiğini benden iyi biliyorsunuz, değil mi? Rommel'den ayrılacağı sıra Mado, "Ellerim boş dönüyorum," dedi. "Üzücü bir şey. Size de acıyorum." Rommel genç kadının elini sıktı. "Başarılar dilerim." Frans, Ramel'e aralarında geçen konuşmayı anlattığında Raoul gülmeye başladı. Demek bağlılıktan söz etti. Birbirlerine bağlı oldukları gerçek. Bizden korkuyorlar. Ramel olup bitenleri anlayamıyor. En namusluları olduğu için seni ona yolladım. İşlerinde Nadot diye biri var. Flandi'nin eski gözdelerinden. Aklından geçeni saklamaz. Zafer kazanıldığında komünistlerden daha güçlü olmalıyız der. Söyle Polin'e, Almanlardan makinalı alsınlar. Bizim tek silahçımız da onlar. Bak bakalım, tungsten işi yolunda mı? Josette karşısında Mado'yu görünce heyecanlandı. Bu gece saldırı var. Almanlar evlere baskın verebilirler. Seni tepelerde yaşlı bir kadının evine yollayacağım. Sabah bütün denetleme noktalarının uzağından geçerek Lovale'ye inersin. 7'de Lovale yakınında biri seni bekleyecek. Raoul'e bildirmen için saldırı sonuçlarını söyleyeceğim sana. Saldırı ne zaman? Saat 4'te. Raoul mayın durumunu merak ediyordu. Frans güçlükle yürüyordu. Ev uzaktaydı. Dik bir tepeye tırmanıyordu. 2 gecedir de uyumamıştı. Soğuk bir geceydi. İlk kış gecelerinden biri. Küçük evde yaşlı kadın mırıldanarak su ısıttı. Sonra konuşmasını hiç kesmeden Frans ile torununa yemek verdi. Frans söylediklerini anlamıyordu. Belki kadın aklını kaçırmıştı. Uyumaya çalıştı. Gözünü kırpmadı. Her an kibrit çakıp saatine bakıyordu. 4'e çeyrek kala dışarı çıktı. Karanlık bir geceydi. Uzaklarda bir köpek havlıyordu. Vadiden yaklaşan trenin gürültüsü duyuldu. Tık nefes biri soluk alıyordu sanki. Derken büyük bir çatırtı duyuldu. Yaşlı kadın, "Çok aziz Meryem anamıza şükürler olsun," diye bağırarak dışarı fırladı. Mado gülümsedi. İhtiyar her şeyi anlıyordu. Yalnız değiliz. Bu kadın bile bizimle birlikte. Birden Mado'nun içi rahatladı. Buluşma saatini geçirmekten korktuğu için oturduğu yerde uyukluyordu. Yaşlı kadın ateşi yaktı, yeniden mırıldanmaya koyulmuştu. Frans tepeden aşağı inmeye başladığında hava karanlıktı. Lovale kavşağına varmadan önce örgülü saçı kurdeleyle tutturulmuş, soğuktan titreyen bir kız çocuğu gördü. Kız parolayı söyledi. "Pazardan bir kova alacağım." Mado dayanamadı, kızın başını okşadı. Kız büyük bir insan gibi. 186 Alman dedi. İzine gidenler. Bizimkilerin hepsi sağ. Tungsten Aralık başında hazır olacakmış. Koltuğunun altında bir kitap ve defterler vardı. Kız okula gidiyordu. Tepenin ardından güneş pembe ve sisler içinde yükseldi. Tiyatrolarda görülen türden bir güneşti bu. Mado yine trende gidiyordu. Gözlerinin önünden çıplak ağaçlar, yolcuların kafaları, istasyon adları gelip geçmekteydi. Bitkindi. Ne düşündüğünü bilmiyordu. Söyleyemezdi de. Alın yazısını düşünüyordu belki de. 186 kişi ha, dedi Raoul. Aferin. Biliyor musun, Almanlar buralarda biraz hareketlendiler. Arama yaptılar ve Ramel'i yakaladılar. Yat, uyu. Yarın Lyon'a gitmen gerekecek. Öyle bir mermi yağıyordu ki Osip ağzını açtı, gözleri yuvalarından fırladı. Minaev bir baktı yüzüne, az kaldı gülecekti, kendini tuttu. Sonradan o anı şöyle anlatıyordu. Başka türlü bir müzikti. İnsan konserden, senfoniden, Beethoven'dan söz edebilir. Ama o günü hiç unutmayacağım. Ama o an Minaev'in bir şey düşündüğü yoktu. Buz gibi rüzgar bile insanların bilincini etkilemiyordu. Bağırsaklarını vuran, kuşkulu bir bekleyiş içinde yaşıyorlardı. Minaev dik yamacı tırmandığında iradesi öylesine sağlamdı ki sanki çocukluğunda oynadığı oyunlardan, okuduğu ilk kitaptan bu yana hayatını bu dakikayı beklemekle geçirmişti. O ana kadar büyük acılar duymuş, bir sürü arkadaşı ölmüş, çok acı bildirilere kulak vermişti. Bu stebi hem seviyor hem de ondan nefret ediyorlardı. Hayatım boyunca burayı hatırlayacağım diyordu Osip. Ama bir keresinde Allah vere de düşümde görmesem demişti. Ne susabiliyor, ne dolaşabiliyor, ne umut besleyebiliyorlardı. 100 günü aşan bir süreden beri buğday eker, bir yüksek fırını yakmaya çalışır, zorlu bir sınava hazırlanır gibi gün be gün ciddi, düşlemeye bile cesaret edemedikleri şeye hazırlanmışlardı. Yerlerin donduğu bir sabahtı. Tepeye vardığında yeniyle yüzünü silen Minaev, havanın soğuduğunu hem de iyiden iyiye soğuduğunu hissetti. Ama üşümüyordu. Tersine sıcaktı her yanı. Genellikle soğuktu hava. Kışın göbeğindeydiler. İnsanın kafasından ne saçma şeyler geçiyor. Kışın burada işi ne? Saldırı başladı. Milyonlarca kişi bu an için hazırlanmıştı. Cephe gerisinde her gün eğitim gören askerler tepelere saldırıyor, tarlaları geçiyor, arazinin girintilerine siniyorlardı. Fabrikalarda yalnızlıktan ve yoksulluktan bitkin, sapsarı, savaşın bütün hayatlarını emdiği kadınlar hırsla gece gündüz çalışıyorlardı. Makinistler düşman bombalarının altında soluk soluğa sürüklüyorlardı ağır araçları. İstihkamcılar belki bininci kere aynı şeyi yapıyor, dikenli telleri kesip geçitlere yerleştirilen mayınları ayıklıyorlardı. Yakın gelecekte yapılacak köprüler için kalaslar taşınıyordu. Almanların rahat gidip geldiği yollarda görevlendirilen kıvırcık saçlı kadınlar eğitimden geçiyordu. Konserve kutuları, yaralıların yatırılacağı yatak, yakıt tankları sayılıyordu. Kar başlamamıştı ama keçe çizmeler yükleniyordu şimdiden. Binlerce harita vardı elde. Cephe komutanı General Albay Ignatov, Osip, düşman tümenleriyle alaylarının yerlerini belirten haritaları inceliyordu. Düşman askerlerinin yorgunluk dereceleri, SS mi yoksa yedek birliklerden mi oldukları hep öğrenilmişti. İtalyanların Ravenna tümenindeki askerlerin birbirlerine "Buraya niçin geldik?" dedikleri duyulmuştu. 71. Alman tümeni ise Reims'tan geliyordu. Haber alma servislerinde Alman generallerinin listesi çıkarılıyor, Almanların ikinci hattının yeri saptanıyor, eğik gotik harfli mektuplar, bu arada Temel Schmidt'in karısına izinlerin kaldırıldığını bildiren mektubu okunuyordu. Cephe, ordu, tümen gazeteleri büyük darbeyi indirmeye çağıran sayılarını hazırlıyorlardı. Şairler şiir yazıyor, matbaa işçileri çadırda ya da kamyon matbaalarda hep aynı sözcüğü diziyorlardı. Saldırı. Siyasal komiserler askerlere Alman cellatlarının hatıra defterlerini okuyorlardı. Vatanın yaralarından söz ediyor, bir makinistin motöre bakması gibi bakıyorlardı yüreklere. Plan hazırlanmış, en ufak ayrıntılarına geçirdiği krizi gizleyen uzun boylu bir general mevzileri dolaşıyordu. Albay Ignatov Osip'e "Saat tam 6'da" dedi. Stalin uykusuzluktan açılan göz bebekleriyle haritaya bakıyor, step, tepecikler ve arazinin girintileri gözünün önünde beliriveriyordu. Bu toprağı ezbere bilirdi. Bir de önceden anlaşılamayan şeyleri düşünmek gerekiyordu. Tankçıların Tatsinkaya'da düşman uçaklarıyla karşılaşacakları, sonra bu uçakları yakmak gerektiği ya da şu Alman generallerinin zamanında geri çekilmeyi savundukları, bunların da çekilmeye karşı çıktıkları, Manstein'in elinde bol sayıda tank bulunduğu ama son anda bilgiçlik taslayacağı gibi düşmanın ustalığını, yapabileceği hataları da önceden kestirmek zorundaydılar. Geciken yağmurlar, erken gelip nehrin iki yakasını bağlayan don, ayın etkisi, her türlü kaza ve aksilik bile hesaba katılmalıydı. Bu uzun ve zorlu hazırlık yapılırken artık Osip'in komutasındaki tabur bir ateş yağmuru altında dayanıyor, Alman saldırılarını püskürtüyor, geri çekilmemek için karşı saldırıya geçiyor, kanı dalga dalga akıyordu. Boğucu bir Ağustos günü bu kasvetli yerlere içleri karararak ilk kez bakanların pek azı hayatta kalmıştı. Ağırlığından ötürü Minaev'in Mister adını taktığı Temel Zarobin burada gömülüydü. Bir karşı saldırı sırasında şehit düşmüştü. Zarubin, tank savar topçusu Şapovalov'un, Yakvozdev'in, Margaratze, Butenko, Brodsky ve birçok kişinin mezarı buradaydı. Minaev, Uğursuz Tepe adını takmıştı bu yere. Her şey hazırdı. Saptanan saatte herkes ileri atıldı. Taburdakiler için saldırı, Stoçi sanatoryumlarından birinin eski berberi olan öncü Lyubimov'un ilk daldığı siperde kabzasıyla iki Alman'ı devirip ana avrat sövmeye koyulmasıyla başladı. Sonraki günlerden birinde Minaev bu kez ciddi ciddi gerçekten tarihi bir andı dediğinde Lyubimov sinirlenip başını çevirdi. Geride kaldığı zaman tarihten söz etmek kolay. Oysa şimdi yapacak çok daha başka işler var. Albay Ignatov Osip'i çok iyi bir komutan sayıyordu. Asıl hoşuna giden binbaşı Alpert'in kendinden geçmemesi, umutsuzluğa kapılmaması, tutumunu baştan sona değiştirmemesiydi. Albay bir gün kendi kendine onun gibisiyle yaşasa insan sıkıntısından kendini asar diye düşünmüştü. Ama iyi savaşıyordu. Osip eskiden nasıl çalışmışsa şimdi de işte öyle savaşıyordu. Büyük bir yüreklilikle, aman vermeden. Burası da bir fabrikaydı. Ama ne yazık ki yapmak değil, yıkmak gerekliydi. Ara sıra savaş romantizmi denen şey, tehlikeyle kumar oynama, heyecanın çekiciliği, alışılmamış bir hayat, marşlar, kamp ateşleri, ormanın göbeğinde dikilen çadırlar, kadınsız ve kaşıntı gibi dayanılmaz bir kadın özlemi içinde köy hayatı, dokunaklı mektuplar ve küfürler, Osip'e hepten yabancıydı. Savaşın biteceği, yeniden çalışıp yapıp örgütleyebileceği günleri düşünüyordu. Aile hayatını arıyor, Raya'ya hayranlık duyuyor ama yolladığı fotoğrafa bakarken içini çekiyordu. O da savaşıyor. İşte Almanların yaptığı. Kentten ayrılmak zorunda kalan annesiyle küçük Alan'ın çektiği sıkıntıları düşünüyordu. Raya, Özbekistan'da olduklarını yazmıştı. Çocukların hayatını kararttıkları için de nefret ediyordu Almanlardan. Alayı bir yıl, belki yıllar boyu anasız bırakmışlardı. Kafasında savaş, halk denen gövdenin yenmek zorunda olduğu iğrenç bir hastalıktı. Belki de bu yüzden kendisi gibi ailelerini arayan, yaktıkları evler, öldürdükleri suçsuzlar, altüst ettikleri hayattan ötürü Almanlardan nefret eden askerlerine böylesine bağlanmıştı. Askerler komutanlarından söz edildiğinde bizi anlıyor derlerdi. Savaşın ilk aylarında Osip kendi kendine sorardı. Acaba derdimi anlatabiliyor muyum? Belki gazete gibi konuşuyorum. Raya bu yüzden hep alay ederdi benimle. Ya duygudan yoksunsa söylediklerim? O sıralar siyasal komiserdi. Şimdi bütün bunları düşünmüyordu bile. Duyguları ötekilerin duygularının eşiydi. Saldırı epey zorlu başlamıştı. Sağ kanatta durumun daha iyi olduğu söyleniyordu. Orada Romenler vardı. Ama burası Alman doluydu ve Almanlar büyük bir inatla karşı koyuyorlardı. İlerleme ağır oluyor, pek çok kayıp veriliyordu. Askerler yorgun, suratları asıktı. Yine de içlerinde bir umut belirmeye başlamıştı. Bu kez ciddi. Ara sıra Minaev homurdanıyordu. 3 çiftlik aldık, hayatımızdan hoşnutuz. Bütün Avrupa heriflerin elinde. Ara sıra da coşuyordu. Şimdi başlayacaklar tüymeye. İşin en güç yanı çakıldıkları yerden söküp atmakta herifleri. Minaev hep aynı. Almanlar Romenleri mahsus terk ettiler diyor. Şu sıra canları pek savaşmak istemiyor da Afrika'daki savaşla ilgili haberleri alaya alıyor. Derken hiç değişmeyen Doktor Goebbels çıkıyor ortaya. Küçük köpek hala hayatta. Minaev'in ardından yürüyor, ateş altında sürünüyor. Minaev keşiften dönen asker gibi kendine bir hava verip şöyle diyor. Evet Doktor Goebbels, istekleriniz yerine getirilecek. İlerliyoruz ama ters yönde. Bu sözleri duyan Doktor Goebbels havlıyor. Birkaç gün sonra rahatladılar. Romenlerle karşı karşıya gelmişlerdi. Minaev Romenlere mektup yolluyordu. Tutsaklar arasındaki kemancıların sayısı şu kadar. Romenler neşeyle geri dönüp gidiyor. Minaev keyifleniyordu. Şuraya bak yahu, nasıl da şen hepsi, düğüne gidercesine koşuyorlar. Derken başlarında bir teğmenle 40 Alman askeri ellerini kaldırdı. İşte bu yeni, görülmemiş bir olaydı. Her neyse, Almanların davranışının nedenlerini çözümleyecek zaman yok. 7. şubede psikanalizle uğraşmaya bayılıyorlar. Orada bakarlar icabına. Bir istasyon, yüzlerce vagon, Almanya, Fransa, Belçika, Polonya, Çekoslovakya'dan gelme. Üzerlerinde rengi solmuş aslanlar, taçlar, Fransız bayrağı, yepyeni bir kara kartal. Bütün Avrupa buraya konuktan hoşlanmayan stebe gelmiş. Her markadan yığınla araba. Karınca gibi kaynayan şoförler çevrelerinde dolanıyor. Arabalara sahip çıkıyor. Ordu gazetesinden kağıt peşine düşmüşler. Şimdilik buluna buluna 2 kasa Fransız şarabı bulunmuş. Askerler sardalya, kuşkonmaz, çikolata yiyorlar. Pipoları, çakmakları değiş tokuş ediyorlar. İşte yamyasa edilmiş tanklar. Bir top ateş etmeye hazırlanıyormuş. Vakit bulamamış. Ölü bir Alman kalan tek gözüyle upuzun yola bakıyor. Bu tek gözde yaşlı. Karargâhtan geliyorum. Ignatov yola çıkmış bile. Osip gülümsedi. Yazın aynı sözleri kaç kere tekrarlamıştı. ama o sıra geri çekiliyorlardı. Şimdi işler yolunda. Kargaşalık bile hoşlarına gidiyor. Herkes hareket halinde, insanlar, araçlar ilerliyor. Uzun süre mektupsuz kalacaklar. Binaev anasından gelen eski bir mektubu tekrar okudu Osip'e. Anam durmadan bir şeyler uydurur dedi. Şu sıra aklına gelene bak. Hitler'i kafese sokup bütün ülkelerde gezdirmeyi öneriyor. Bu haber İngiliz gazetelerinde çıksa yapacağı tepkiyi düşünüyorum. Hemen bir Hitler'i koruma derneği kurulur. Benim anamın bitip tükenmeyen bir gücü var. Osip Raya'ya mektup yazacak sırayı buldu. Burada işler tıkırında. Yakında gazetelerde okursun. Her zamankinden daha iyiyim. Beni üzen senden haber alamamak, nasıl olduğunu bilememek. Sevgili Rayacığım, asıl önemli olanı sana bir türlü söyleyemedim. Böyle şeyleri hiç kıvıramam ama sözlere aldırmadan inan bana. Başka şey düşünsen bile seni bir dakika aklımdan çıkaramıyorum. Annemi ve alayı çok merak ediyorum. Alışkın olmayanların bu iklime güç dayandıkları söyleniyor. Sonra yiyecek durumlarından hiç haberimiz yok. Karınları doyuyor mu acaba? Annemden aldığım mektupları bana ilet. Benim sevgili çavuşum, seni yürekten öpüyor, kucaklıyorum. Ignatov Osip'i çağırdı. Bütün gücünüzle dayanacaksınız. Almanlar kuşatmayı yarmayı deneyecekler. Başka çareleri kalmadı. Emirberine şampanya getirmesini söyledi. Bu şampanya savaş ganimeti, Fransa'dan geliyor. Hayatımda içmedim, tadına bakalım. Doğrusu şerefe içilecek çok şey var değil mi? General bugün bir bildiri yayınlayacağından söz etti. Durum ilginç. Sonra harita üzerinde gösterdi. İşte şu ünlü Atnalı. Osip tabura döndüğünde Minayev şaşkınlıkla bağırdı. Nereden buldun vodkayı? Ne vodkası? Şampanya içtim. Üstelik bir bardaktan fazla değil. Limonatadan farkı yok. Ne oldu biliyor musun? Kuşatma başarıldı. Sarhoş olduğunu ilk görüşte anlamıştım zaten. Ne diyorsun sen dostum? Hangi kuşatma? Daha dün 7 kilometre gerilediler. Bir şey anladığın yok. Kuşatılan Almanlar. Yalnız buradakiler değil. Bütün hepsi. Stalingrad çevresinde kaç kişi varsa. Adım attırılmayacak şekilde sardık. Aklım almıyor. Genellikle çok sakin, biraz da sert olduğu halde Minayev'e sarılmış kollarında sıkıyordu arkadaşını. Kendinden geçen Minayev de gülmeye başladı. Demek anam haklı. Hepsini kafese sokacağız. Son haftalar gece yarısı uyanıp hatırlanan bölük pörçük düş parçaları gibi tutarsız ve ışıl ışıldır Louis için. Havaalanındaki denetleme, şişko, göğsü kordonlarla bezenmiş, Folberger'e bayılırım diyen İranlı general, Korbel'deki minyatürler kadar güzel kadınlar, dağlar, derken buzlarla kaplı deniz, kürk başlıklı bir Rus subayı. Kısa süre önce Londra'da olduğuna inanası gelmiyordu. Hareketinden önce binbaşı Davy, Stalingrad son günlerini yaşıyor demişti. Ama kötümser değilim. Kış Almanların sağladıkları üstünlükten faydalanmalarına engel olacak. Dünkü bildiriler her şeyi değiştiriyor. Kuzey Afrika ile yetinmeyeceğimiz apaçık. İlkbaharda belki Balkanlarda harekat başlayacak. Yazık ki gidiyorsunuz. Tabii Rusya size çekici geliyor, anlıyorum. Hayranlıkla acımanın birbirine karıştığı bakışlar genç havacının üzerinde dolaşıyordu. Ona kalırsa Louis ölüme gidiyordu. Londra kaybedilip bulunan hayatın tadını çıkarıyordu.